Bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Efesoslar 6. bölüm 13. ayet. Evet değerli dinleyicilerimiz, Efesoslar 6. bölümdeyiz ve burada bir imanlının nasıl ruhsal silahlarla donatılması gerektiğini göreceğiz. Buraya kadar olan kesimde düşmanın kim olduğunu belirledik. Şimdi Pavlos, imanlının bu düşmana karşı korunabilmesi için gereken silahlardan söz edecektir. Bu ayetlerin hiçbir yerinde imanlının şeytana ve onun egemenliğine karşı saldırıya geçmesi buyurulmuyor. Bu kesimdeki kilit düşünce durmaktır. Durabilmek için silahları kuşanın diyor bize. Kutsal kitap imanlının bu dünyada yolcu olduğunu söyler. Dünya yolcuları olarak hayatın yollarında yürümek zorundayız. Aynı zamanda kutsal kitap imanlının tanıklığından söz eder ve Mesih'in tanıkları olarak dünyanın her yanına gitmeliyiz. İman yarışçıları olarak yarışı koşmalıyız. Bunu yaparken de hedefimiz olan Mesih'i gözden kaçırmamalıyız. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükten ve bizi kolayca kuşatan günahtan sıyrılarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhtaki ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Kutsal kitap imanlıyı bir asker, bir savaşçı olarak betimlediği zaman onun yerinde durmasını ister. Ben şahsen bunu yapmak isterim. Savaşmaktansa yerimde durup Rabbin buyruğuna uymayı yeğlerim. Sundi adında bir müjdeci bir kez şöyle dedi. Müjdeyi duyurmak için vaaz ederken kürsüye çıktığımda şeytanla savaşıyordum. Bir aşamaya kadar Sundi'nin dediği doğrudur. Her nerede Tanrı sözü duyurulursa, müjde yayılırsa orada şeytan karşı duracaktır ve kişi bu şeytana karşı savaşacaktır. Savaş hatları bu alanda çizilir. Ruhsal düşmanımız bu alanda aktif şekilde çalışmaktadır. Düşmanımız gece kulüplerinde ya da İstanbul'un kırmızı ışıklı mahallelerinde savaş açmaz. O yerler zaten ona aittir. Şeytanın elinden alınacak bir kişi varsa hemen savaşır. İncil, insanları cehennemin kapısından alıp kurtarma gücüne sahiptir. Bu nedenle şeytan İncil'e karşıdır. Ben hiçbir zaman kötülük yerlerine gidip de orada şeytanın işlerine karşı savaş açma ihtiyacını hissetmedim. Bana verilen buyruk yerimde durmaktır. Saldıracak olan ben değilim, şeytandır. Bize verilen buyruk her şeyi yaptıktan sonra yerimizde durmaktır. Bu konuda birçok yanılgı vardır. Birçok ruhsal çoban Rab için savaş vermekteler. Rabbin egemenliğinin gelişmesi için savaş vermek zorundayız ama saldırıyla olan bir savaş değildir bu. Saldıran her zaman şeytandır. Şeytan saldırdıkça bizim ayakta durabilmemiz gerekir. Ben de bir ruhsal çoban olarak savaşın ne kadar çetin olduğunu tecrübe ettim ve hâlâ etmekteyim. Bu savaşta benim yanıma gelip de benimle omuz omuza savaşan kardeşlerime şükran borcum vardır. Böyle yoğun bir savaş içindeyken kiliseye gösterilen ilgisizlik, Rabbin sözüne karşı duyulan umursamazlık beni çok üzmektedir. Kilisenin üyeleri imanlılar yoğun bir ruhsal savaşın sürmekte olduğundan habersiz yaşıyorlar. Bir Mesih imanlısıysan ruhsal çobanın için dua ediyor musun dostum? Pazar günü paylaşacağı konunun Tanrı tarafından meshedilmesi için, onun ailesi için, onun zamanı ve sağlığı için dua ediyor musun? Onun dualarınıza ihtiyacı vardır. Çok kez imanlılar çobanları için dua edecekleri yerde onun başının etini yemekten zevk alırlar. Sanki şeytan ona yeteri kadar saldırmıyormuş gibi kendi sürüsü onu ısırmaya, tekmelemeye can atıyor. Senin bu insanlar arasında olmana gerek yoktur. Rabbin sözünü duyuran bir kişiye bu şekilde saldırmak bir imanlı için ayıptır ve ona yaraşmaz. Musa peygambere yapıldığı gibi önderlerinin ellerini havada tutabilmesi için ona yardım etmen gerekir. Musa bir savaş durumunda onlar için dua ederken, onun duada havaya kaldırılan ellerini havada tutmak için yardım eden kişiler vardı. Sen de bunlar arasında ol. Böyle bir yardıma ihtiyaç olan ruhsal çobanlar için yüreğim sızlar çünkü yardımcıları azdır. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun diyor Paulus Efesoslar 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Evet, yerinizde durun. İmanlıyı bu ifadeyle dördüncü kez teşvik eder Paulus. Tüm mektuplarında ancak burada Paulus'un bir çavuş gibi asker buyruklar verdiğine tanık oluyoruz. Daha önce size yalvarıyorum demişti. Ama şimdi buyruk veriyor. Yalnızca yerimizde duramayız. Aynı zamanda ruhsal silahlarla ve zırh ile donatılmalıyız. Korunmaya ihtiyacımız vardır. Şeytanın tongasına düşmemeye dikkat etmeliyiz. Onun saldırılarına karşı hazır durumda olmalıyız. Belinizi gerçekle kuşatmış. Şimdi Paulus bu mektubu yazarken özellikle Romalı askerin giysilerini bir araya toplayan ve onu sıkıca bağlayan bir kemer vardı. Üniformanın dağınık olmaması için gerekli bir şeydi bu. Paulus belki de bir Romalı askeri düşünerek bu benzetmeyi yapıyordu. Kemer gerekli olduğu gibi Rabbin sağladığı donatım da gerçek en gerekli unsurdur. Gerçeği konuşmak ne olursa olsun her durumda gerçeği konuşmak. Romalı asker kemerini yitirirse giysileri de giderdi. Günümüzde Romalı askerin giysisi kuşanılmıyor ama pantolonu yerinde tutan kemerdir. Anlatılan bir öyküye göre bir savaşta generalin biri askerlerine şöyle demiş. Düşman askeri uykudayken onların kemerleri kesilirse savaşı kazanacağız. Gecenin karanlığında bunu yapmışlar ve savaş kazanılmış. Çünkü düşman kemersiz savaşamamış. Ruhsal düşman ile karşılaştığımızda biz de kemersiz savaşamayız dostum. Gerçek her şeyi bir arada tutan bir şeydir. Gerçek nedir? Gerçek Tanrı'nın sözüdür. Bu zırhın her parçası Mesih'i dile getirir. Biz imanımızdan dolayı Mesih ile birlikte göksel yerlerdeyiz. Ama yeryüzünde fiziksel bedende yaşamakta olduğumuz için her gün Mesih'i kuşanmalıyız. Paulus da zaten bize Mesih'i giyinmemiz gerektiğini söylemiştir. Gerçek Mesih'tir. Mesih'i kuşanırsak gerçeği kuşanmış oluruz. İsa Mesih'i yüceltmeyen herhangi bir tanıklığın ruhsal değeri olamaz. Bazen imanlılardan tanıklıklar duyarız. Bunlar tanıklığı veren kişi insanların gözünde yükseltiyorsa bir yararı olamaz. Örneğin birisi kalkıp bir zamanlar ben üstün bir atlet idim. Olimpiyatlarda altın madalyon kazandım ve şimdi bu üstün yeteneğimi Mesih için kullanacağım diye tanıklık vermeye başladığı anda öne gelen kimdir? Olimpiyatta altın madalyonu kazanan atlettir. İsa ikinci sırada kaldı. Sanki tanıklığı veren kişi baksanıza İsa Mesih'in benim gibi üstün yetenekli birisini kadrosuna katması ona ne iyi değerler sağlıyor gibi konuşmuş oluyor. Dostum sen İsa'ya iman ettiğin zaman onun değerini artıramazsın. Ben iman ettiğimde ne kadar değersiz olduğumu biliyorum. Ama İsa beni kabul etti. Doğruluk zırhını takmış. İnandığının doğruluğu İsa Mesih'tir. Eminim ki bu doğruluğun içerisinde imanlının güncel yaşamı da dahildir. Bizim kirli paçavraya benzeyen kendi doğruluğumuz bir zırh oluşturamaz. Zırhın altında Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde varlığını sürdüren bir yaşam, Tanrı'yı hoşnut etmek için atan bir kalp ve onun doğruluğuna özenen bir vicdan olmalıdır. İmanlının hem insanlar hem de Tanrı önünde pak alınla durabilmesini sağlayabilen tek doğruluk Mesih'in doğruluğudur. Korunması gereken yürek, imanlıyı suçlayan bir yürek olmasın. Savaşımızı sürdürmeye çalışırken, hayatımızda bizi iğneleyen bir günahın var oluşu iyi bir şey değildir. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak diyor. Ayakkabı ayakta durmak için gerekli bir şeydir. Bir çeşit temelden söz eder. İman hayatımızda iyi ve sağlam bir temele ihtiyacımız vardır. Askerde bile göğüs göğüse çarpışmaya gelince ayakların büyük bir rolü vardır. Böyle bir çarpışma durumunda ayakların sağlam şekilde yere basması gerekir. Yalın ayakla savaşmak kolay olacak bir iş değildir. Senin ayakların Mesih'in kayası üzerinde sağlam bir şekilde yerleştirildi mi? Bu dünyada tek temelimiz, tek kayamız dostum Rab İsa Mesih'tir. Çünkü hiç kimse konulan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz diyor Pavlos 1. Korintoslar 3. bölümde. Evet, Mesih'i kuşanmalıyız. Ruhsal karanlıkta bocalayan kötü ruhsal güçlerin ilerlemekte olduğu bu dünyada Mesih İsa'ya ne kadar ihtiyacımız var bir bilseniz. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhta dua edin. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun diyor Pavlos Efesoslar 6. bölüm 16-18. ayetlerde. Unutmayalım ki dostum, imanlının zırhı ruhsal bir zırhtır ve ruhsal bir düşmana karşı korunmak için giyilir. O kalkan kuşanmış şekilde o zırh içerisinde durmalıyız. O zırh Mesih'tir, diri Mesih. Eyüp kitabını okumuşsanız orada bile Tanrı'nın kendisine ait olanları nasıl koruduğunu şeytan bile ikrar eder. Şeytan Tanrı'ya diyor, onun etrafına, evinin etrafına ve nesi varsa hepsinin etrafına sen çepeçevre çit çevirmedin mi? Ellerinin işini sen bereketledin ve onun malı memlekette çoğaldı. Bizim için de Tanrı sağladığı zırh aracılığıyla bir koruma oluşturdu. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Askerin korunmasını yapan kalkan her şeyi korurdu. Burada söz edilen kalkan şimdi filmlerde gördüğümüz küçük kalkanlar değildir. Roma askerlerinin taşıdığı normal bir kapı büyüklüğünde bir kalkandı. Piyade alayında her askerin taşıdığı kocaman bir şeydi. Asker bu kalkanın arkasında durduğu süre tüm saldırılardan korunabilirdi. İsa Mesih kurtuluşumuzun hem kapısıdır hem de kurtuluşumuzu koruyan kapıdır. Bu resim Yuhanna 10. bölümde görülebilir. Mesih kurtuluşumuz ve aynı zamanda kurtuluşumuzun güvencesidir. İman yoluyla bu kapıdan girebiliriz. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur diye bize söz verir İsa Mesih. Bu kurtuluş yoludur dostum. Ama kurtuluşumuzun güvencesi nerededir? İman bizi tam bir güvenlik içerisinde onun ellerine teslim eder. Koyunlarım sesimi işitirler, ben onları tanırım, onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz diye devam eder İsa Mesih. İman bizim sımsıkı İsa Mesih'e sarılabilmemizi sağlar. Ancak iman ile şeytanın bize karşı fırlatmak istediği tüm ateşli oklarına karşı durabiliriz. Şeytanın bütün ateşli okları. Felsefe profesörüm, bir zamanlar içimde Tanrı'nın sözüne karşı bir sürü sorular ve şüpheler vardı demişti. Artık sözüne iman edemediği için ruhsal hizmete girmek istemiyordu. Sonra Tanrı sözüne iman eden birini dinlerken Tanrı sözüne yeniden iman etmeye başlamış, bir de şüphe oklarını imanla yok etmeyi öğrenmişti. Eski antlaşmada da söz edilen birçok olaylarda ruhsal savaşı görebiliriz. Bazen imanlılar ruhsal savaşın sırf yeni antlaşmada ortaya çıktığını sanırlar. Şeytan eski ile yeni arasında ayrım yapmaz. Eski günlerin imanlıları da saldırıya uğramışlardı. Şimdiki zamanın imanlıları da uğramaktalar. Birisi bana gelip sordu, diyelim ki herhangi bir neden kutsal kitabın doğruluğuna olan güvenimizi ve imanımızı sarstı. O zaman buna ne diyeceksin? Şöyle cevap verdim. O zaman iman kalkanımı kaldırıp şeytanın ateşli oklarının söndürülmesini bekleyeceğim. Eminim ki daha sonra doğru bilgiyi Rab bana verecektir. Unutmayalım ki yakın bir geçmişte Yuhanna'nın müjdesi soru işareti altına girmişti. Müjdenin yazarı Yuhanna mı değil mi diye tartışmalar olmuştu. Bazıları Yuhanna'nın bu müjde yazısını kaleme almadığını iddia ediyorlardı ama sonunda Yuhanna'nın yazdığı kuşku götürmez şekilde kanıtlandı. Dostum, şeytanın ateşli okları bir bir ardına hiç göz açtırmadan gelir bazen. Arkası kesilecektir diyemeyiz. Bu ateşli okları söndürecek olan tek şey iman kalkanıdır. Dediğim gibi bu kalkan kocaman bir kapı gibidir. Eski çağda Roma ordusunda askerler bu kalkanları önlerinde tutarak omuz omuza ilerleyebilir ve aynı zamanda saldırıdan korunabilirlerdi. Düşman onlara istediği kadar ok fırlatsın, kalkan önlerinde olduğu süre koruma altındaydılar. Düşmanın okları bitince hemen ilerleyip kesin bir zaferi elde edebiliyorlardı. İşte şeytanın ateşli oklarına karşı ancak bu şekilde durabiliriz. Kurtuluş mihverini alın, mihver başı korur. Ruhsal konularla ilgilendiğimiz için zihinsel olayları bir tarafa atamayız. Tanrı bizim zihinlerimizle de ilgilenir, yüreğimizle de. Ama zihnimizin de ruhsal konularla bağlantısı vardır. Tüm kutsal yazılarda Tanrı'nın insan ile mantıklı şekilde konuştuğunu görebiliriz. Yeşaya peygamberin ağzıyla Rab konuşup şöyledir: şimdi gelin de davamızı görelim. Suçlarınız kırmızı gibi olsa da kar gibi beyaz olur. Kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi olur. Yalnız eski antlaşmada değil, yeni antlaşmada da mantıktan, kavramaktan, entellekten söz edilir. Pavlos tutukluyken şöyle bir gelişme oldu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi. Pavlos'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlos, doğruluk, özdenetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. "Şimdilik gidebilirsin," dedi. "Fırsat bulunca seni yine çağırtırım." Ne olmuştu? Pavlos, Felix ile mantıksal şekilde konuşmuş ve tartışmıştı. Felix'in yüreğine hitap ederken onun mantığını da tatmin etmek istemişti. Romalılara yazdığı mektubunda da Pavlus bundan söz eder. Demek ki iman haberi işitmekle, işitmek de Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Liberal görüşlü bir teoloji profesörü ben yıllar önce öğrenciyken şöyle demişti. İman karanlıkta atılan bir adımdır. Bu doğru olamaz dostum. Tanrı hiçbir zaman senin karanlığa, bilinmezliğe bir adım atmanı istemez. Hatta Tanrı diyor ki karanlığa bir adım atılacaksa bunu yapma. Tanrı senin ışığa doğru adım atmanı ister. Tanrı'nın senin hayatın konusunda sağlam bir temeli vardır. Bundan daha şahane bir şey düşünülemez. Mesih günahlının kurtarıcısı ve onun kurtuluşudur. Her durumda yüceltilecek olan odur. Mihferin üzerinde bir yücelik püskülü olacaksa o yine Mesih'tir. Çünkü tüm yücelik ona aittir. O bizim kurtuluşumuzdur. Bir oğul doğuracak. Onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur diyor Matta 1.21'de. Betlehem'de dünyaya gelmeden önce bile İsa Mesih kurtarıcı olarak belirlenmişti. Pavlos bu mihferden bir başka mektubunda da söz eder. 1. Selanikliler 5.8'de şöyledir. Gündüze ait olan bizler ise iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza mihfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Şimdiye kadar söz edilen donatımın parçaları savunma içindi. Bunu fark ettiniz mi dostum? Her donatım askerin ön tarafını korumak içindir. Arkayı korumak için bir şey yok. Neden böyle olsun? Çünkü Mesih imanlısı için geri dönmek, düşmana arkasını çevirmek yoktur. Elini sapana vuran geri bakmaz. Biri geri dönerse vay haline, çünkü arkasını koruyacak hiçbir zırh yoktur. Şimdi saldırı için iki silah sağlanmıştır. Birincisi Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcıdır. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler, yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar. İbraniler 4:12 Mesih Tanrı'nın yaşayan diri sözüdür. çölde şeytan tarafından denendiği zaman ona karşı Tanrı'nın sözünü kullandı. Armagedon savaşında da zaferi kazanacak olan odur ve ağzından çıkan iki ağızlı kılıç ile bunu sağlayacaktır. Zaferi kılıç ile kazanır ama bu kılıç, değerli dostum, Tanrı'nın sözü kutsal kitaptır. Günümüzde bizim de en çok ihtiyacımız olan şey iki ağızlı kılıçtır. Yani Tanrı'nın sözü kutsal kitap İncil'dir. Sen ve ben kardeşim Tanrı'nın sözüne sarılmalı, Tanrı'nın sözünü kullanmalıyız. İkinci saldırı silahımız duadır. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhta dua edin. Ruhta dua etmek, pazara gidiyormuşuz gibi bir talep listesiyle Rabbin önüne gelmek değildir. Düşmanımızın kim olduğunu tanımak, Tanrı'dan ruhsal olan her donanımı istemek ve Tanrı'nın doluluğu ile dolmaktır. Paulus burada dua edin demiyor. Dua ve yalvarıştan söz ediyor. Dua genel bir şeydir ama yalvarış özel isteklerin sunuluşuyla yapılır. Yine de her etkin dua ve yalvarış ruhta yapılmalıdır. Şimdi Paulus kendi tecrübelerinden kaynaklanan dua örneğini bize sunuyor. Benim için dua edin ki ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin de müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. 19-20. ayetler Efesoslar 6. bölümün. Paulus burada kendisi için dua edilmesini istiyor. Bu mektubun sonuna yaklaşırken kendi kişisel durumuna eğilir. Roma'da tutukluydu ve bedenine batan bir diken vardı. Bu fiziksel zorlukların kaldırılması için dua istemiyor. Bunu dile getirmeden müjdeyi daha etkin bir şekilde yayabilmesi için dua rica ediyor. Müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Müjde eski antlaşmada açıklanmamış ama ancak Tanrı'nın belirlediği bir zamanda açıklanmış olan bir şeydir. Eski antlaşmada bir sır idi ama yeni antlaşmada açıklanan bir sır olarak önümüze çıkar. Yeni antlaşma İsa Mesih'in bizim günahlarımız uğruna çarmıhta öldüğünü, mezara gömüldüğünü ve üçüncü gün ölümden dirildiğini açıklar. Müjdenin yani İncil'in özü ve İncil'in kendisi budur. Paulus bu müjdeyi duyuruyordu. Zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim diye tanıttığı kişi İsa Mesih'tir. Az önce Paulus ruhsal savaştan söz etmişti. Şimdi görüyoruz ki bu mektubu kaleme alırken bile kendisi düşmanın saldırısına maruz kalmaktadır. Müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin diyor. Ne muazzam bir imana sahiptir bu adam. Kendisi fiziksel rahatsızlık içindeyken Rab'den istediği müjdeyi daha çok, daha etkin şekilde yaymaktır. Bizim dudaklarımızda da aynı dua olmalı. Bizim de Rabbin müjdesini duyurabilmemiz için cesarete ihtiyacımız vardır. Nasıl olduğumu, ne yaptığımı bilmeniz için sevgili kardeşimiz ve Rabbin güvenilir hizmetkarı Tiyukus size her şeyi bildirecektir. İşte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Efesoslar 6, 21-22. ayetler. Mektubu varacağı yere taşıyan kişi Tiyukus adında bir kardeşti. Tiyukus sadece mektubu taşımakla yetinmedi. Bununla birlikte şahsen onlara Paulus'tan haber de getirdi. Filemon mektubu da aynı zamanda gönderilmişti. Unutmayalım ki Filemon mektubunda sözü geçen Onisimos da bu yolculukta Tiyukus ile birlikte geri efendisine dönüyordu. Paulus bu mektubu yazarken onun yanında daha önce onunla birlikte Yeruşalim'e gitmiş olan Selanikli, Aristarkus, Asyalı, Epafras, Luka ve Demas bulunuyordu. Yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Paulus'un durumu konusunda kaygıları var idiyse Tiyukus bu kaygıları giderecekti. Paulus'un mektuplarına baktığımızda orada imanlılar arasında gösterilen sevginin güzel örneklerini görebiliriz. Paulus mektubunda elveda deme zamanının geldiğini biliyor ve şöyle diyor. Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere esenlik ve imanla sevgi diliyorum. Tanrı'nın kayrası Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun. 23-24. ayetler. Paulus Timoteos'a yazdığı mektubunda bir şiir gibi elveda sözleri yazar. Çünkü der kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı gelmiştir. İyi savaşı sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanımı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana verecek. Yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Dostum Pavlos, Mesih'in iyi bir askerinin nasıl olması gerektiğini düşündü. Onu ne gibi üstün ödüllerin beklediğini aklından geçirdi. Mektubuna iki kat bir kutsamayla son verir. Müjde yazılarının ana terimleri burada bulunuyor. Esenlik, sevgi, iman ve kayra. Sadece umut yoktur burada. Neden? Çünkü her şeyin gerçekleşeceği bir yerdedir imanlı. Esenlik Yahudiler arasında şalom diye bol bol kullanılan bir ifadeydi. Günahlı birisi Tanrı'nın kayrasını tecrübe etmeden onun esenliğini tecrübe edemez. Her anlayışı aşan Tanrı esenliğidir burada söz edilen esenlik. 23. ayette geçen sevgi diğer inanlılara olan sevgi demektir. Sevgi kutsal ruhun bir ürünüdür. 24. ayette söz konusu olan sevgi imanlının Rab İsa Mesih'e karşı duyduğu sevgidir. Bu sevgi de ölümsüz, bozulmaz ve candandır. İman da işleyici sevgi yaratan bir imandır. Bunlar Baba Tanrı'yla Rab İsa Mesih'ten bizlere akarlar dostum. Kayra bu mektubun kilit sözcüğüdür. Mektup kayrayla başladı ve kayrayla son buluyor. Kayra mektubun konusudur. Şimdi de mektup bununla son buluyor. Bu sözcük tam yerinde çünkü bizi kurtaran Tanrı'nın kayrasıdır dostum.